Geçen hafta 6 Ocak günü radikal sağ grupların da aralarında bulunduğu Trump taraftarları Kongre binasını basmıştı. ABD'nin başkenti Washington'da geçen hafta yaşanan olaylar birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılansa da bugüne dek internet üzerinden yayılan komplo teorileri ve aşırı sağcı grupların söylemlerini takip ettiğimizde aslında Perşembe'nin gelişi çarşambadan belliydi. Kongre baskını sonrası pek çok konu tartışılmaya başlandı. Bu tartışma başlıklarının bazılarını karşı mahalle yazarı Mehmet Yılmazer'e sorduk. Yılmazer, öncelikle Kongre baskının niteliği neydi? Yaşananlar darbe mi değil mi? Baskının sonrası cumhuriyetçilerin geleceği. Trumpizm ivme kaybeder mi? Yeni faşizmin yükselişinin sosyal ve sınıfsal karşılığının neye denk düştüğü gibi sorularımızı yanıtladı.
Birinci olarak gerçekten Kongre baskını, Kongre binasının baskını dünyada bir şok yarattı. Çünkü dünyada onlarca ülkede darbe planlamış ve uygulamış olan ABD'de benzeri bir olay gerçekleşiyordu sanki. Bu büyük bir şok yarattı. Olaya baktığımızda darbe demek için biraz zorlama yapmış olabiliriz. Onun için ben bir darbe girişimi denebilir. Ancak bir Çin gazetesindeki deyim daha iyi. Trump'ın siyasi intiharı biçiminde. Çünkü darbe olarak nitelendirilebilecek hiçbir hazırlık bizzat olay sırasında da uygulamalar yoktu ortada. Trump o kara kitleye mi güvendi? Ya da Pence'in, başkan yardımcısı Pence'in kongre oturumunu erteleyeceğine mi güvendi? Onları bilemiyoruz. Ama zaten bunlardan başka bir güvencesi de yok. Çünkü Amerikan Genelkurmayı Pentagon çok önceleri biz kişilere değil anayasaya uyarız diye açıklamasını yapmıştı. O nedenle bunu bir darbe girişimi olarak yönlendirerek geçelim. Fakat Amerika'da böyle bir olayın olmasının nedenini konuşmamın sonunda açıklamaya çalışacağım. Burada vurgulanması gereken birkaç şey var. Polisin tavrı çok toleranslıydı. Bu bütün televizyon görüntülerinde ortaya çıktı. Biliyoruz Antifa gösterileri ya da siyahların hayatı değerlidir gösterilerinde nasıl vahşi davranıldığını biliyoruz. Fakat Kongre baskını sırasında polis son derece toleranslıydı. Bu da bir davet gibi oldu Kongre baskınına gelenlere ve başka bir siyasi gerçekliği anlattı. Türkiye, Amerika'da beyazlar ve sağ imtiyazlı ya da toleranslı siyah renkli gösterilerse hemen eziliyor. Onun için bu darbe üstüne çok fazla konuşmanın herhalde pek yararı yok. Fakat bir şey daha vurgulayacağım. Amerika'da şu anda aşağı yukarı 3-4 yıldır komplo teorileri çok itibarda. İşte QAnon diye bir grup ya da Proud Boys denen faşist grup ki çoğunun tişörtünün arkasında 6 milyon Yahudi az yazar. Bu komplo teorilerine göre hemen her olayda kendi görüşlerini üretme becerisine sahip olurlar. Ve Kongre baskınında Pelosi'nin yani demokratların yaptırdığına dair büyük bir şey başlattılar. Kendi içlerinde şüphesiz kampanya başlattılar ve Pelosi'nin demokratların bir provokasyonu olarak bilinçlere kazıdılar. Ve etkili olmadığını sanmıyorum. Etkiledi pek çok insanı. Hele kendi taraftarlarını, Trump taraftarlarını yeterince etkilemiştir diye düşünüyorum. Bu anlamda neyin ne olduğu, nitelik nedir sorularının karma karışık hale geldiği bir ortamda Amerika. Bu kongre baskını da elbette ki demokratların üstüne kalamazdı çünkü her şey çok açıktı. Fakat böyle bir propagandayı da yapmaktan geri durmadı Trump yanlıları. Buradan şeye geçeceğim. Trumpizmin geleceği ya da Trump'ın geleceğiyle ilgili konu çünkü çok tartışılan bir konu. Trump seçimleri kaybetti ama büyük bir oy alarak kaybetti. Üstelik geçen seçimdeki oyundan sanırım 8 milyon daha fazla oy aldı. Ama seçimleri kaybetti. O zaman Trump bir vaka olarak bu seçim kaybıyla birlikte ortadan silinecek mi sorusunun iki yanı var şüphesiz. Kişisel olarak Trump gerçekten bir gelecek vaat ediyor mu? Trumpizmin maddi zemininden kalkarak bu hareketin geleceğiyle ilgili ne söylenebilir değinebiliriz. Kişisel olarak Trump'ın geleceğiyle ilgili benim görüşüm artık bir geleceği yok. Yani başkanken attığı saçma sapan tweetler, yaptığı hareketler bir iz bırakırken Florida'nın bir kenarında bir evde oturan Trump'ın aynı etki yaratacağını düşünmüyorum. Zaten Cumhuriyetçi Parti içinde yeni adayların konuşulduğu, işte bu konuda hararetli tartışmaların yapıldığı bir ortama girildi bile. 4 yıl sonrasına Trump'ın dışında bir aday çok daha büyük olasılıktır. Zaten bu süreç içinde işte azil şeyi başladı kongrede. Devam edecek, nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Fakat Trump yoğun bir saldırıya uğrayacaktır siyasi ve hukuki olarak. Bütün bunlardan nasıl çıkıp yeni bir başkan adayı olabilir mi? Bu çok zayıf görünüyor. Basında gözüme çarpan bir iki tane şey var. Mesela Deutsche Bank Trump'la ticari ilişkilerini tümüyle kapattı, kesti. New York Belediyesi Trump'la ticari ilişkilerini gene kesti. Arkadan hukuki ve siyasi şeyler gelecektir şüphesiz. O anlamda Trump'ın bir geleceği olacağını sanmıyorum. Cumhuriyetçiler yeni liderlerini ortaya çıkartacaktır. Bu konuda hangi gazetede okuduğumu unuttum. Amerika'dan bir değerlendirme idi. Bundan sonraki gelecek otokrat yani diktatör Trump kadar ahmak olmayabilir biçiminde bir değerlendirmesi vardı. Gerçekten Trump'tan sonra Amerika'da yeni faşizmin temsilcisi olarak ortaya çıkacak birisi daha yetenekli, becerikli olmaya mahkum. Yoksa işini ileriye götüremez. Buradan esas konuya geçmek istiyorum. Bütün bu alanların arka planı, sınıf temeli ve hangi sonucu çıkartmalıyız konusuna. Amerikan haritasına baktığımızda arkadaşlar, tıpkı bizim seçimlerden sonra haritalarda renklendirmeler yapıldığında görüyoruz. Amerika çok gelişmiş bir ülke. 1700'lerden beri bağımsız bir devlet. Bütün dünyayı özellikle 40'lar sonrası yeni sömürgecilikle talan etti. Bütün bu zenginliğine ve şeyin egemenliğine rağmen Amerikan haritası seçimlerde hep mavi ve kırmızıya boyanır. Maviler demokratlar, Pasifik ve Atlantik kıyısıdır. Yani Amerika dediğimizde işittiğimiz yerlerdir. İşte San Francisco, Kaliforniya, Los Angeles, Seattle, batıda New York, Washington vesaire vesaire. Ortası işte Texas, Arizona ve benzeri eyaletler hep kırmızıdır yani cumhuriyetçidir. Amerika 200-250 yıllık demokrasi ve güçlü kapitalizm şeyinde bu parçalanmayı diyelim, renklenmeyi tekleştirememiştir. Demek ki böyle bir şeyi hayal etmek, hayal etmekten vazgeçmemiz lazım. Başka bir olay akıyor. Bu iki farklı renge baktığımızda cumhuriyetçilerin arka planı, cumhuriyetçilerin tarihini aktarmayacağım. İç savaş öncesi başka bir roldeydiler. İç savaş sonrası gittikçe evrimleşerek bugünkü noktaya kadar geldiler. Benim ekranımda bir şey çıktı. Geldiler fakat esas vurgulanması gereken Amerika'da partilerden bir anlamda bağımsız iç savaş sonrası hala varlığını sürdüren ve gücünden hemen hemen hiçbir şey yitirmeyen bir siyasi sosyal damar vardır. Bu da devlete karşı konfederasyoncular diye de bilinir ya da başka isimlerle de alınabilir. Amerika'da Amerikan toplumunun devletle ilişkisi bizden özellikle Türkiye'den çok farklıdır. Devletle araları iyi değildir. Yukarıdan müdahalelere, buyurmalara hiç tahammülleri yoktur. Bu özellikle Texas'tan başlayıp güneyden kuzeye çıkan eyaletlerde Orta Amerika'da çok daha yaygındır. Ve bu insanlar beyaz ırkın savunucusudur. Siyahlara vazgeçemedikleri bir nefretleri vardır. Ve bu kanal devam ediyor. Özellikle 11 Eylül sonrası yani 2001 İkiz Kuleler'in yakılmasından sonra patriotizm, vatanseverlik Amerika'da pik yaptı, çok yükseldi. Bu bahsettiğim akım Amerika'nın vatanperverleridir. Vatanlarını çok sevdiklerini iddia ederler. Zaten sarayı basanlar yüzlerini Amerikan bayraklarıyla boyamışlardı biliyoruz. Bu kanal siyasetleri çeşitli biçimlerde etkiler. Ama özellikle yaşadığımız günlerde Amerika'nın son 15-20 yılında çok da aktif hale geldiler ve Trump'ın arka planının tarihi zemini olarak görülebilir. Böyle bir damar kesinlikle Amerika'da var ve iç savaşa rağmen, iç savaştan sonraki 200 yıldan fazla süreye rağmen bu beyaz seviciler, siyahlardan nefret edenler ve Amerika sevgisini ikide bir dile getirenler, hatta kongreyi basanlardan bazıları vatanımızı geri almaya geldik cümlesini bile kurdular. Demek ki başkalarının elinde olduğunu düşünmüşlerdi. Bu tarihsel bir damardır ve bu sürekli aşırı sağı ya da yeni faşizmi hangi ismi verirsek besleyecek bir kaynak olarak Amerikan toplumunda duruyor. Şimdi buradan güncele gelmemiz gerekiyor. Günümüzde Trumpizmi ne büyüttü ve gerçekten geleceğe taşıyacak bir zemini var mı sorusuna cevap aradığımızda vurgulanması gereken gerçeklikler belli aslında. Ben birkaç noktada toplamak istiyorum. Amerika'da özellikle 1970'lerin ortasından itibaren sanayisizleşme, doğru dedim herhalde, başladı. İşte Google'ların, yapay zekanın, robotların ve benzeri bugünün bilgi hizmet kapitalizminin yüksek tekniğiyle gelişirken Amerika'nın ekonomisinin bir bölümü, diğer bölümü sanayiler yok oldu, eridi. Ve buradan zaten bir pas kuşağı denen işte Ohio, Michigan, Orta Kuzey'indeki eyaletlerdeki sanayi hayatı durdu. O güne kadar orta halli Amerikalılar arasında sayılan mavi yakalı işçiler tümüyle yoksullaştı ve Trump'ın seçildiği dönemde Trump'a oy verdiler. Bu birinci olgu ve bugünkü istatistiklere göre bunların bir hayal kırıklığına uğradığı, Trump'tan yüzleri döndüklerine dair tespitler var. Ama bu bahsettiğim pas kuşağında sanayi yeniden geri gelmedi. Oradaki işsiz insanlar işli hale gelmedi. Aşağı yukarı yaşam koşulları aynen devam ediyor. Dolayısıyla bu sanayisizleşme olgusu Trump'a bağlı bir olgu değil ya da Trump'ın gitmesiyle ortadan kalkacak bir olgu değil. Dolayısıyla bu yanı yeni faşizmin temeli güncel olarak duracaktır. Hatta dünyadaki gelişmelere göre daha da derinleşebilir. İkinci yanı Trumpizmin, neoliberalizmin ve küreselleşmenin iflası. Bildiğimiz gibi bu 2008'de başladı ve kendisine yeni sermaye birikim süreci yaratamayan Amerikan ve dünya kapitalizmi hala o bocalama içinde devam ediyor. Bundan öteye bazı şeyler söylemeliyiz. Neoliberalizm ve küreselleşmenin başka yaptığı bir şey daha var arkadaşlar. Egemen sınıflar arasındaki çatlakları ve sürtünmeyi arttırdı. Çünkü neoliberalizm ve küreselleşme yeni sermaye aktarımları ortaya çıkardı. Trump bunu yeterince başaramadı ama Türkiye'de bunun örneğini çok tipik olarak görebiliriz. Hindistan'da görebiliriz, Moody'de. Brezilya'da Bolsonaro'nun ne kadar becerdiğini bilmiyorum. Ama Trump 4 yıllık iktidarında yeni sermaye grupları yaratma ve onlara aktarım yapmada yeterince becerikli olmadı. Ama Amerikan sermayesinin vergisini %35'ten 15'e indirdi. Ve zaten Trump'ın bir yanıyla hayal kırıklığı yaratmasının altında da bu yatar. Konuştuklarıyla bunun karşılığı tam gerçekleşmedi. Ancak gerek vergilerin indirilmesi ve gerekse dünyada para bolluğundan dolayı Amerikan ekonomisinde Trump döneminde kısmi düzelmeler oldu. Bu da Trump'ın avantajıydı. Eğer ki Covid çıkmasaydı Trump'ın kazanabileceği üstüne sık sık yorum okuyorum. Fakat netice olarak neoliberalleşme ve küreselleşme sermayenin yapısını, egemenlerin birbiriyle ilişkisini radikal bir şekilde etkiliyor. Bu Amerika'da da yaşandı. Bundan sonra da Amerika'da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanmaya devam edecek diye düşünüyorum. Buradan bir sonuca gelmek istiyorum. Trumpizmin maddi temeli anlamında bunları söyledikten sonra bunların hepsini birleştirdiğimizde arkadaşlar üç temel olgu Trumpizmin devamını sağlamaya aday görünüyor. Bir tanesi sözünü ettim ekonomi ve gerçekten Amerikan ekonomisi Covid salgınını da düşündüğümüzde ne kadar kendisini toparlayabilecek göreceğiz. Hemen her Amerikan ekonomisinden bilgi sahibi olanlar ekonomideki durgunluktan, ücretlerin durgunluğundan bahsedip bunun aşırı uç politikalar yaratacağını vurgulamaktan geri durmuyorlar. Dolayısıyla ekonomide bir mucize olmadığı takdirde dünya ekonomisinde bu tablo devam edecek, öyle görünüyor. İkincisi, Amerika'nın sosyolojik bir olgusu, demografik yapıdaki değişim, yani beyazlar çoğunluğu kaybedecek 2050 yılına kadar. Onun yerine siyahlar ve Hispanikler, yani Latin Amerika melezlerinin çoğalacağı öngörülüyor. Bu gerçekten öngörülebilir bir şey. Nüfus istatistiklerinden ve Amerika'ya gelen göçten dolayı. Bu Amerikan toplumunda, sadece Amerikan toplumunda değil, hemen hemen batı merkezlerinde bir korku yaratıyor. Onun için Trump'ın taraftarlarının kongreye saldırırken ülkemizi geri almaya geldik demeleri boşuna değil. Çünkü ülkeleri beyazlardan ibaretti. Avrupa'dan ve İtalya'dan gelmiş beyazlar, İngiltere'den gelmiş beyazlardan ibaretti. Siyah ve yarı siyah melezlerin çoğunlukta olduğu bir ülkeye dönüşmeye doğru gidiyor. Bu büyük bir sosyal korku yaratıyor Amerikan toplumunda. Bunun yanında şunu da söyleyebilirim. Hep sosyologların yazdıkları, okuduğumuz yazılarda söylenen en büyük krizler bile içine girdiğinde Amerikan ekonomisi, Amerikan halkının optimist olduğunu, geleceğe hep olumlu baktığı söylenirdi. Bütün bu anlattıklarımdan sonra artık Amerikan halkı gerçekten pesimist ve saldırgan. O optimizmini kaybetti. Üstelik ülkesini kaybettiğini düşünüyor. Bu demografik değişimle birlikte kaybedeceğini düşünüyor. Üçüncü olarak bu ikinci söylediğime bağlı. Amerika, Trump'ın sembollerinden birisi Meksika sınırına duvar örmekti. Yeterince öremedi hem maliyetinden dolayı hem politik gerçeklerden dolayı. Fakat ne yapılırsa yapılsın Amerika'ya göç devam edecek. Bu göçün geldiği yerde belli. Nasıl ki Suriye'den bize göç oluyorsa, Avrupa'ya göç oluyorsa, Orta Amerika ve Latin Amerika, Amerika'ya sürekli insan yolluyor. Nedeni de son derece açık. Amerika bahçesi, Amerika'ya bu kadar yakın, bir Tanrı'ya bu kadar uzak bu topraklarda yoksulluktan, faşizmden başka bir şey yaşanmadı. Ve bunun birinci sorumlusu Amerika. Onun için bedelini göçle, ödemekle yüz yüze engellemek için uğraşıyor şüphesiz. Ve 2020 yılının tam tarihini hatırlamıyorum. Özellikle Orta Amerika'dan insanlar konvoylarla Amerika'ya göç yoluna çıkmışlardı. Meksika sınırında durduruldular. Ancak bu göçün önümüzdeki 2021'de devam etmemesi için hiçbir neden yok. Ekonomiler ve siyasi gerçeklerden dolayı. Bu tabloda devam edeceğine göre Trumpizmin ya da başka bir isimle yeni faşizmin temeli oldukça sağlam. Yani Biden'ın 4 yıllık yönetimi ya da 8 yıl olsun Amerika'nın ekonomisindeki ve sosyal yapısındaki bu tabloyu değiştiremeyeceğine göre bu derinleşerek devam edecek. Şöyle bağlamak istiyorum. Kongre baskını ne anlattı? Sonuç, hangi sonuçları çıkartmamız lazım? Birincisi, Amerikan egemenliğinin erimekte olduğunu, ekonomik olarak daha çok defalarca yazdık, söyledik. İşte Çin'in öne çıkışı ve benzeri. Siyasi ve bir sistem olarak dünyadaki egemen güç itibarı açısından, yeri açısından Kongre baskını Amerikan egemenliğine büyük bir darbe vurmuştur ve önemli bir kırılma noktası yaratmıştır. Artık üçüncü dünya ülkeleri, Latin Amerika, Amerikan siyasal sistemine baktıklarında kendilerine benzer bir yapıyı görecekler. Dolayısıyla böyle bir yapının onlar üstünde bir egemenlik kurması dünden çok daha zor hale gelecektir. Amerikan egemenliğinin başka bir yönden kırılma noktası oldu. İkincisi, bu noktayı ayrıca işlenmesi gereken bir nokta, Kongre'nin baskını burjuva demokrasilerinde epeydir üstünde konuşuluyor çünkü burjuva demokrasilerinde yaşanan krizin zirve noktasına çıkışı oldu. Burjuva demokrasileri 1920'lerde büyük bir kriz yaşamıştı. İçinden Avrupa çıktı, Almanya ve İtalya. Yani, demokrasilerin krizli günlerinden geçiyor. Kriz Amerikan Kongre baskınıyla bir zirve noktasına çıktı. Bu çok önemli bir siyasal gerçekliktir. O zaman dünya nereye gidecek? neyle yönetilecek? İşte Trump gibi, Bolsonaro gibi tiplerin yeni faşizm yolundan mı gidecek, yoksa kriz içindeki burjuva demokrasinden öteye neler ortaya çıkabilir siyasi olarak? Bu soruların canlı hale geldiği, tartışılması ve çözümlenmesi gerektiği bir sürece girdik. Son olarak bize ve dünyaya etkisiyle ilgili bir iki cümle söyleyeyim. Biden yönetimi Trump'ın yaptıklarının bir kısmını yapmayacak. Fakat saydığım alt yapıdan dolayı, o değişmeyeceği için, Biden'ın köklü bir dünyada köklü bir etki yaratması hemen hemen mümkün değil. Ancak özellikle Orta Doğu'da, Türkiye üzerinde Trump'ın yürüttüğü politikalardan daha farklı, Avrupa ile ilişkide daha farklı politikalar yürütmesi bekleniyor. Öyle de olabilir gerçekten. Ama büyük bir ekonomik krizle, yeni bir sermaye birikimi yaratamamanın sorunlarıyla boğuştuğu için Amerika, Biden yönetiminde kendi iç sorunlarından dışarıya ne kadar bakabileceği gerçekten benim de merak ettiğim bir sorun. Ama en kabahatlarıyla Avrupa Birliği ile ilişki ve bölgemizdeki ülkelerle ilişkide farklı bir üslup ve davranış ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Benim bu kadar, dinlediğiniz için teşekkürler.